Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Ağustos 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay hazırladılar. Kumanda masasında Sefa Aktan var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Telefon hattımızda konuğumuz Haber Global editörü Erdinç Özyılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Erdinç Özyılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat konuğumuz olacak. Geçtiğimiz haftayı, yaşanan olayları, gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti kasus belli geçerli. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tehlikeli adımlar atan Atina, İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan büyüyor sloganıyla İtalya'ya bakan İyon Denizi'nde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmak için parlamentoya bir kanun tasarısı sunmayı planlıyor. Mitsotakis'in bunu gelecekte diğer deniz alanları için de yapabileceklerini söylemesi yeni bir tartışma başlattı. Türkiye 1995'te aldığı kararla bunu kasus belli yani savaş nedeni olarak kabul ediyor. Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 deniz miline çıkarması Ege'nin %40'ını oluşturan Yunan kara sularını %70'e çıkarıyor. Açık deniz oranı da %50'den %20'ye düşüyor. Türkiye'de Ege'nin %10'u bile kalmıyor demiş Milliyet gazetesi. Hak yedirmeyiz, gelin konuşalım başlığı var. Savunma Bakanı Akar, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Yunan mevkidaşlarımız karar verdilerse biz onları ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Uzmanlar gelsinler, konuşalım, görüşelim dedi. Oruç Reis için yeni Navtex haberin devamının başlığı, Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex yani denizcilere duyuru ilan edildi. Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileriyle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını 4 gün daha yürütecek diyor Milliyet gazetesi. 30 Ağustos programı haberi var Milliyet gazetesinde. Önce Anıtkabir, sonra açılış başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sabah Anıtkabir'i ziyaret edip ardından Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Daha sonra Uzay Teknolojileri Merkezi bünyesindeki tesisler ile patlayıcı kimyasalları ham madde üretim tesisini hizmete açacak. Yeni geliştirilen füze kabiliyetlerine dair testler de 30 Ağustos'ta yapılacak diyor Milliyet gazetesi. Ve Yeni Zelanda'da iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Haberi var. Caniye en ağır ceza diyor Milliyet gazetesi. Hakim Cameron Mander 29 yaşındaki saldırgana hukuken verilebilecek en ağır hükmün verildiğini açıkladı. Bu karar ülke tarihinde ilk defa uygulanacak diyor Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Mesajı hala almadın mı? Türkiye bir ayda 15 tatbikat yaptı. Donanma savaş düzeninde. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için her bedeli ödemeye ve bedel ödetmeye hazır olduğunu hem Atina hem destekçilerine ilan etti. Türkiye son 1,5 ayda 15 tatbikat da yaparak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre donanmanın Akdeniz'deki konumlanması tatbikattan öte bir savaş tertibi. Dün Türkiye Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'in görev süresini uzattı. Bir diğer Navtex, donanmanın 1-2 Eylül'de atışlı eğitimi için yayımlandı. Gerilimin tırmandığı son 1,5 aydır tatbikatlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, fırkateynler, hücum botlar, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, denizaltılar ve çıkarma gemisiyle gövde gösterisi yaptı. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği mesajı şu şekilde özetledi. Gemilerimiz tatbikat formunda bulunmuyor. Fark edilmelerini engelleyecek tedbirler alıp savaş ihtimaline karşı hazırlıklı bulunuyorlar. Bir tatbikat konumu değil, savaş tertiplenmesi. Sonraki adımın çatışma olacağı varsayımına göre yapılmış bir tertiplenme demiş Yeni Şafak gazetesi manşet haberinde. İkisi de korsan başlığı var. Atina, Akdeniz ve Ege'de 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmaları gereği askerden arındırılmış statüde olması gereken 23 adadan 16'sını silahlandırmış. Fransa'da 1959 ve 1960 tarihli Londra ve Zürih anlaşmalarına aykırı olarak Güney Kıbrıs'ta askeri varlık gösteriyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları var. Fransa'nın Kıbrıs'ta ne işi var diyor. Fransa'nın tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında savaş uçağı konuşlandırmasına sert tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy. Ve Kıbrıs'ın garantörü olmayan Fransa, Doğu Akdeniz'deki gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini gerginliği daha da tırmandırmaya teşvik etmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuyla ilgili açıklamaları var. Burada kabadayılık sökmez diyor haberin başlığı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina'yı kışkırtıp Doğu Akdeniz'e savaş uçakları gönderen Fransa'yı uyardı diyor haber. Bu niye geldi buraya? Hukuk diyorsunuz, anlaşmalar diyorsunuz. 1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz var mı? Türkiye'nin gücünün, kuvvetinin test edilmemesi gerekir. Ben geldim buraya diye kabadayılık yok. Burada sökmez diyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Sorunların çözümü için her şeye rağmen diyaloğa açığız. Diğer taraftan da bir damla suyu dahi vermeyiz. Hakkımızı yedirmeyiz. Bunu anlayın. Muhataplarımızın bunu anlamakta sıkıntısı var. Akla sığmayan taleplerle, yorumlarla olayı tırmandıran kendileri demiş Milli Savunma Bakanı Akar. Ve sürmanşete baktığımızda iki aya yeni müjde gelebilir başlığı var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfinin işaretini verdi. Kuvvetle muhtemel, aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. İki aya yeni müjde gelebilir demiş. Ereğli ya da Akçakoca başlığı var. Dönmez, çıkan doğalgazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca üzerinden bağlayacaklarını açıkladı diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. %94 sondaja devam dedi başlığı var. Arede Survey'in 3717 kişinin katılımıyla yaptığı araştırma halkın doğalgaz arayışlarına desteğini ortaya koydu. 22-24 Ağustos'ta yapılan ankete katılanların %94'ü Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz aramaya devam edilsin dedi. Aramaların durdurulmasını isteyenlerin oranı %6'da kaldı. Katılımcıların %60.4'ü keşfi hükümetin başarısı olarak niteledi diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. En ağır cezayı aldı. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka başlık. Irkçı terörist Brandon Tarrant 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terörizm suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliyeden de yararlanamayacak olan Tarrant, ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Hakim Tarrant'a, ölene kadar tutuklu kalsam bile cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir, dedi. Şehit aileleri kararı memnuniyetle karşıladı. 51 kişinin şehit olduğu Christchurch saldırısından sonra diğer batılı ülkeler gibi katliama mazeret aramayan Yeni Zelanda, caniye ülke tarihindeki en ağır cezayı verdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Hürriyet gazetesinde sıra. Hürriyet gazetesinin manşeti düpedüz sapıklık. Yazar Musa Dinç'in çocuklara yazdığı Gül ve Düşün adlı masal kitabındaki ilkel zihniyet ve iğrenç ifadeler tepki çekti. Savcı soruşturma açtı. Aile Bakanlığı kitap için müstehcen dedi diyor ve uzmanların görüşlerine de yer veriyor manşet haberinde Hürriyet gazetesi. Derinlerde daha çok gaz olabilir. Bir başka haberin başlığı Hürriyet gazetesinden size aktaracağımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de gaz bulunan yerde yeni keşifler beklediğini söyledi. Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. İki aya yeni müjde gelebilir. Akdeniz'de hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var. 2020'de denizdeki keşiflerde bir numarayız demiş gazete haberinde. Madam o devir geçti bir başka haberin başlığı. Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkışan Fransız mevkidaşı Parly'e tepki gösterdi. Güney Kıbrıs'ta Fransızların 3 uçağı var. Neden geldiler buraya? Siz garantör müsünüz? Kabadayılık dönemi geçti diyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ve boykot yayılıyor bir başka haberin başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyah vatandaşın polis tarafından vurulması sonrası önceki gün NBA'de başlayan maça çıkmama boykotu yayılıyor. Futbol ve beyzbol maçlarına ara verildi. Teniste de Naomi Osaka turnuvadan çekildi diyor bir spor haberi. Ama bütün dünyayı da etkileyen, takip edilen bir haber vermiş Hürriyet gazetesi ilk sayfasında. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinin manşeti pazarcı tezgahından tıp fakültesine. Melih Ertek pazarda çalışarak hem harçlığını çıkardı hem de üniversiteye hazırlandı. Ertek tıp fakültesini kazandığını pazarda satış yaparken öğrendi. Ailesiyle Turhal'da yaşayan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek pazarda kuzeninin yanında çalışırken aynı zamanda da üniversite sınavlarına hazırlandı. Ertek, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını öğrendiğinde yine tuhafiye tezgahında alın teri döküyordu. Sonucu tezgahta müşteriye bakarken öğrenen Ertek, haftada iki gün pazarda tezgah açıyorum, okul harçlığımı çıkartıyorum, derslerime de düzenli çalıştım. İlk önce konuyu öğrendim, sonra soru bankasına geçtim. Hem benim hem babamın hayali gerçek oldu, çok sevinçliyim, psikiyatrist olmak istiyorum demiş Melih Ertek yaptığı açıklamada. Şımarık komşuya iki Navtex daha haberi var. Türkiye Doğu Akdeniz'de ortalığı geren Yunanistan karşısında haklı politikasından adım atmıyor demiş, geri adım atmıyor demiş Sabah gazetesi haberinde. Ve son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti Vatan Evlatları. Van'da hurda toplayan iki çocuk çöpte buldukları Türk bayraklarını çıkarıp tel örgülere astı. İki çocuğun bayraklara saygı görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın talimatıyla kimlikleri belirlenen Yunus ve Argeş Duman kardeşler Vali Emin Bilmez tarafından ağırlandı. Bilmez, makama gelişlerinde alkışlarla karşılanan kardeşler için kendileriyle gurur duyuyoruz dedi. Bayrak sevgileriyle yürekleri ısıtan kardeşler Bilmez tarafından tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirildi diyor Akşam Gazetesi haberinde.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Doğan Can Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğan Can Aksoy günaydın.
Arsürk'ten size de günaydın.
Bugün gündemde hangi başlıklar var? Sözü size bırakıyoruz.
Evet, Ankara'nın gündemi bugün görece biraz daha sakin, aslında bunu söyleyebiliriz sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir basın toplantısı öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün partide bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Öte yandan Memur Sen Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu'nun İstanbul Sözleşmesi hakkında hazırladığı odak analiz raporu da bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Bugün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi aslında tarımsal destek ödemeleriyle ilgili. Zira Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekleme ödemelerinin bugün 18 itibariyle hesaplara yatırılacağını söyledi. 11 kalemde toplamda 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacak bugün itibariyle. Yine ekonominin gündeminden devam edecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak bugün itibariyle ve Türkiye İstatistik Kurumu da Ağustos ayı ekonomik güven endeksini ve Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve yine 2020 yılı girişimlerde bilişim teknolojisi kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak bugün öğleden sonra. Arzu'dan.
Doğan Can Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Şöyle bir gazete sayfalarına, manşetlere baktığımızda Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler ön plana çıkıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de iki gemisiyle sismik ve bir gemisiyle sondaj çalışması yürütmesi, Yunanistan'ın Mısır'la münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması gibi gelişmelerle birlikte iki ülke arasında baş gösteren bir gerilim var. Yeni açıklamalar var ve yeni girişimler var bu son durumla ilgili. Siz neler söyleyeceksiniz geldiğimiz noktayla ilgili?
bir süre daha bu gerilimin devam edeceğini söyleyebiliriz elbette. Bu öngörü herhalde yanlış olmaz. Dün hatırlamayacağı gibi Yunanistan parlamentosunda Mısır'la yapılan bu anlaşma kabul edilmişti. İşte bu gelişmeler aslında bölgede tansiyonun giderek yükseleceğini de bir işareti. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son olarak konuşmuş ve net mesajlar vermişti Doğu Akdeniz'e yönelik, ama bir süredir Türkiye'nin bu bölgedeki attığı adımlara ilave olarak diplomasi kanallarının da açık tutulması yönündeki çağrıları vardı. Yani tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olmadığının altının kalın harfleri, kalın bir çizgide çizilmesinde fayda var. Yunanistan ve Yunanistan'ı da tabii ki orada biraz daha kullanma yoluna giden Fransa'nın tansiyonu yükseltme yönündeki adımlarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin de elbette karşı taraftan atılan adımlara karşılık olarak da kendi oradaki haklılığını ileri götürecek olan adımlarında, hukuki adımlarında atmasından daha gayet doğal olan da hiçbir şey yok. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde yine bölgedeki kritik gelişmelerin olabileceğini biliyoruz. Ama bu konuda aslında gözlerin çevrildiği noktalardan biri de hiç kuşkusuz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin bugüne kadar o bölgede tansiyonu düşürecek herhangi bir adımı da atmadığını, açıklamasını da yapmadığını da belirtmekte fayda var. Ama az önce de söylediğimiz gibi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sonrasında yaptığı açıklamalarla bu bölgedeki çözüm konusunda Türkiye'nin olmadığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı bir çözümün hiçbir şekilde hayata geçirilebilecek, geçirilemeyeceği noktasında da mesajları vardı. Tabii Fransa'nın İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte düzenledikleri tatbikat sırasında da Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs'a inmesi de söz konusuydu. Bölgedeki kritik gelişmelerden biri olarak da düşünülebilir. Ancak tabii elbette bu kapsamda Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki 6 mil sınırını 12 mile çıkarma adımı da yine bölgedeki kritik gelişmelerden biri olarak da değerlendirilebilir. Yani aslında hani Türkiye ne kadar tansiyonu düşürmeye yönelik, çünkü masaya oturulduğunda buradaki Türkiye'nin haklılığını ortaya koyacak önemli hukuki gerekçeler var. İşte Türkiye aslında bunu uluslararası kamuoyuna aktarma çabasında, ama Türkiye ne kadar bu yönde adım atsa karşı taraftan, yani Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan böyle tansiyonu yükseltecek adımların geldiğini de görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine bu yönde adımların atılması söz konusu olabilir, ama hani son günlerde bu 12 mil tartışmasıyla birlikte bir savaş çıkar mı? Tabii kritik bir soru ve kritik bir yanıtı da var. Elbette öngörüler de var, ama tabii ki elbette İşin o boyutlara gitmesi hiçbir şekilde hiçbir taraf için de bir kazanç olmayacaktır. Ben bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde de yine kritik noktada tansiyonu yükseltme noktasında atılacağını tahmin ediyorum, ama işin savaş boyutuna geleceğini de düşünmüyorum. Çünkü geçmişte tarihe de baktığımızda Yunanistan'ın bu 12 mil kozunu zaman zaman ortaya atması, masaya koyması bir nabız yoklama gibi de adlandırılıyor. 1995 yılında da yaşandığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden son derece sert bir mesajla bu bir savaş gerekçesidir kararını çıkartmasıyla birlikte yine tarihte Yunanistan'la karşı karşıya geldiğimiz konu başlıklarından biri. Ama dediğim gibi bu iş sonunda yine masada çözümlenecektir ve o masada da elbette Türkiye olacaktır. Türkiye'de haklı kozlarını uluslararası kamuoyuna aktaracaktır Doğu Akdeniz konusunda.
Evet, biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Tabii bir de bir diğer önemli konu başlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle hem Türk kamuoyunun hem de dünyanın duyduğu, öğrendiği Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz yatağı bulmasının etkileri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili açıklamaları var. Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfinin işaretini verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve iki aya yeni müjdeler gelebilir dedi. Bu konuyla ilgili gelişmeleri, açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii orada farklı katmanlar var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklamasında da zaten bu bulduğumuz ilk rezerv hani tek değil, bunun devamı da var. Bölgede dengeleri değiştirecek Türkiye'yi yeni bir eksen yapacak, Türkiye'nin yol haritasını bir anlamıyla değiştirecek bir keşif olarak adlandırmıştı dün. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın yaptığı açıklamada da bu mesajları görebiliyoruz. Tabii ki enerji dünyamızda, bu yaşadığımız dünyada çok önemli, çok stratejik bir ürün. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yöndeki özellikle son 5 yıldır attığı adımlara da özellikle dikkat kesilmekte fayda var. Tabii ki Karadeniz'deki bu adımların atılmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmeleri birbirinden ayırmak mümkün değil. Elbette ki Türkiye'nin bu konudaki yaptığı çalışmalar sadece bölge ülkelerini değil, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik eleştirileri de yükselttiğini görüyoruz. Ama Türkiye'nin bu adımlarından geri atacak bir durumda olmadığının mesajlarında zaten yapılan açıklamalarda en üst perdeden görüyoruz. Türkiye'nin haklı bir kazanımı var bu enerji konusunda, hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de. Dolayısıyla hem Türk ekonomisine hem de Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir kazanım. Tabii elde edilen, şu an itibariyle en azından keşfedilen miktarın ötesine çıkacak bir doğal gaz, oradaki enerji keşifleri Türkiye'nin geleceğinin açısından da oldukça önemli olacaktır. Ama dediğim gibi Türkiye bu kazanımlarından asla geri adım atmayacağını mesajlarını zaten net olarak verdi. Bu konudaki mesajların da yine önümüzdeki günlerde en üst perdeden verilmesi muhtemel diye düşünüyorum ben.
Tabii bir de aylardır gündemimizde olan koronavirüs salgını var. Koronavirüs vakaları ile ilgili hem dünyada hem Türkiye'de endişeler devam ediyor. Dünyada ikinci dalga endişesi var. Türkiye'de vakalarda artış var. Yeni tedbirler var. Alınan tedbirler var. Bir yandan yürütülen aşı çalışmaları var. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Koronavirüs salgınında?
Aslında hani bu konuda herkesin olduğu gibi benim de gözüm kulağım bu aşı çalışmalarında. Üçüncü faz çalışmalarının Türkiye'de de yapılacağı bilgilerini alıyoruz ve hani Dünya Sağlık Örgütü Kasım ayında bu konuda belki net bir gelişmenin olabileceği konusunda da aslında hepimizi umutlandıran, hepimizi gerçekten sevince boğan açıklamalarını görüyoruz. Tabii koronavirüsle mücadele konusunda aslında ilk başta o Mart ayında hani sürekli programlarımızda, bağlantılarımızda anlattığımız o tedbirlerin Haziran ayıyla birlikte, tabii yaz sezonunun gelmesi, havaların ısınması, turizm sezonuyla birlikte o normalleşme sürecine geçişte hep endişe ediyorduk ya, tamam normalleşme sürecine geçelim ama lütfen tedbirleri de elden bırakmayalım. Yani o maskeleri çenemizin altında ya da kolumuza takmak yerine burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde kullanalım uyarılarını yapıyorduk. Tabii sosyal mesafe uyarısı çok önemliydi. Ama tüm bu kuralların, tüm bu uyarıların fayda etmediğini gördük. Özellikle şimdi son günlerde artan yeni vaka sayılarıyla birlikte bu endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Tabii şimdi bir başka endişeyi, bir başka korkuyu da yine yaşamaya başladık. İkinci dalga gelir mi, gelmez mi? Tabii Ekim-Kasım ayı bu ikinci dalga için kritik aylar olarak gösteriliyor ama öncesinde 21 Eylül tarihinde okulların açılacağı açıklandı. Yani yüz yüze eğitimin başlayacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Tabii onunla birlikte acaba bu ikinci dalga biraz daha erkene mi alınır? Okullarda bu koronavirüs önlemleri ne kadar etkili olacak, ne kadar uygulanabilecek? Hem fiziki anlamda okulların bu önlemleri yerine getirilmesi konusunda yeterli yapıya sahip mi? Tabii bunlar tüm soru işaretleri hala yanıtını bulmuş değil. Bu konuda yapılan açıklamalara baktığımızda endişelerin özellikle uzmanlar tarafından, bilim kurulu üyeleri tarafından da sık sık dile getirildiğini görüyoruz. Tabii gelinen nokta itibariyle sanki eksiye gidiş var, kötüye gidiş var diye bir izlenim var. Tüm dünyayı görüyoruz. Türkiye'deki bu kötüye gidişi de zaman zaman görüyoruz. Şimdi son günlerde alınan önlemlere de dikkat çekmekte fayda var. Yavaş yavaş yani böyle hani sokağa çıkma yasağı gibi değil ama işte düğünlerin sürelerinin kısaltılması, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın katılımının oraya kısıtlanması gibi tedbirler yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Bu tedbirler tüm Türkiye'de uygulanır mı, 81 ile yayılır mı, arttırılarak yayılır mı? Bu tabii büyük bir şimdi merak konusu ama hani anladığımız kadarıyla yaz sezonunun bitmesiyle birlikte hani kapalı alanlara insanların geçişiyle birlikte virüsün de yayılımının hızlanacağı tahmin ediliyor. Öngörüler bu yönde. Korkulan senaryo daha doğrusu bu ama işte dediğim gibi işte tam bu noktada Kasım ayında sanki aşı konusunda çok önemli bir gelişmenin yaşanabileceği yönündeki açıklamalarda biraz açıkçası yüreklere su serpiyor. Ama işte tüm bu tedbirler, tüm bu uyarılar vatandaşlarımızın ne kadar bunlara uymasıyla alakalı. Yani kağıt üstünde yapılan uyarıların sahada, uygulamada nasıl hayata geçirildiği çok önemli. Burada da zaten vatandaşlara büyük görev düşüyor. Hem bu salgını, virüsü yayılımını durdurulmasını isteyen bir toplumuz. Hepimiz öyle istiyoruz. Yani bu illetten daha doğrusu kurtulmak istiyoruz. Hem de tedbirleri kendi hayatımızda, yakın çevremizin hayatında tam olarak uygulamıyoruz. Bunda bir çelişki var diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasında fayda var. En azından ilerleyen günlerde tablonun, senaryonun daha da kötüleşmemesi için.
Evet, koronavirüs salgınını Türkiye'ye ve dünyaya etkilerini konuşurken tabii Ağustos ayındaki bizim için, tarihimiz için önemli günler de var. Onlar da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık. Şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın programını açıklamış Milliyet Gazetesi. Tabii koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinliklerin yapılamayacağı bir bayram olacak bu yıl. Siz programı nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılacak o gün? En son onu konuşup bitirelim sohbetimizi.
O gün aslında belli Türkiye'de daha doğrusu yine çelenk bırakma törenleri gerçekleştirilecek ama kısıtlı sayıda katılımla, temsilciyle o törenlerin gerçekleştirileceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'deki törenlere katılacağını biliyoruz. Programda bu yönde bir öngörü var. Fakat şunu da anlamak gerekiyor herhalde. Elbette 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye için, Türk milleti için, Türk halkı için çok önemli. Türkiye'nin milli mücadelesinin önemli mihenk taşlarından biri. Türk ulusu için gerçekten çok önemli bir tarihi gelişmeydi. Dolayısıyla o tarihi Zafer Bayramı'nın da koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor olması da elbette hepimizin yüreğini burkuyor ama hayatın gerçekleri de var. İşte bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı çeşitli kısıtlamalar var. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı elbette tüm Türk halkının büyük bir coşkuyla kutlayacağı bir bayram. Yani hiç kimse evinin balkonuna, evinin camına Türk bayrağını asmaktan geri durmayacak. İşte Atatürk bayrakları, posterleri asılacaktır elbette. Ve tüm Türkiye'de kısıtlamalar çerçevesinde o günün özelinde yine yaşanan o ritüelleri yine elbette yaşayacağız. Ama bazı engellemeler, bazı kısıtlamalar elbette yaşanabilecektir. Yani örneğin resepsiyon Ankara'da düzenlenmeyecek. Her 30 Ağustos'ta düzenleniyordu. Bu yıl düzenlenmemesi yönünde bir karar alındı. Dolayısıyla hani bu kararları biraz daha bu günün koşulları, dönemin koşulları üzerinde değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Ama bu coşku her Türk milletinde elbette ki o gün yine büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla yaşanacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Peki gündemin öne çıkan maddeleri bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Teşekkürler. Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Programımızın bu bölümünde haftayı bitirirken geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Evet, geçtiğimiz haftada yine önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir gündem vardı. Hem dünyada hem de ülkemizde. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla hepimizin öğrendiği doğalgaz müjdesi vardı. Türkiye Karadeniz'de doğalgaz keşfini gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını biraz önce Erdinç Özyılmaz'la konuştuk. İki aya yeni müjdeler gelebilir diyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Bu gelişme Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz yatağı bulmasının etkileri hem Türkiye'de hem dünyada etkileri yönünden nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de doğalgaz bulduğumuza dair. Bu müjdenin devamının da olacağını ifade etti ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez de Karadeniz'de iki aya kadar yeni rezervler bulunabileceği üzerinde durdu. Ayrıca bu bulunan doğalgaz rezervlerinin ana iletim şebekesine Ereğli ve Akçakoca'dan da bağlanacağı açıklandı. Böylece hızlı bir şekilde de Türkiye'deki dağıtım sistemini bu doğalgazın verebileceklerini ifade etti. Bu ne demek oluyor? Yılda Türkiye yaklaşık 33 milyar dolarlık bir enerji ithalatının olduğunu görüyoruz ki bu 33 milyar doların yaklaşık yılda 12 milyar doları doğalgaz ithalatı oluşturmaktadır. Ve bu bulunan rezervin de Karadeniz'de parasal olarak yaklaşık 80 milyar dolarlık bir doğalgaz içerdiği de ifade edilmektedir. Bu Türkiye için oldukça önemli bir noktadır. Çünkü Türkiye'nin asıl problemi üretim değildir. Asıl problemi üretimde kullandığı enerjinin, enerji girdisinin fiyat olarak yüksek olmasıdır. Bu da Türkiye'nin özellikle Avrupa piyasalarındaki rekabetini önleyen bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Avrupa'nın Türkiye için her zaman kırmızı çizgileri olmuştur. 1970'li 80'li yıllarda bizim otomotiv sanayine girmemiz, tekstil sanayisine, demir çelik sanayisine girmemiz arzu edilmiyordu. Fakat Türkiye bunların hepsine girdi ve başarılı oldu. Sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada bir rekabet gücü olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye konan kırmızı çizgilere baktığımız zaman ilk önce ucuz enerjiye sahip olunmaması arzu ediliyor. Yani kendi enerji kaynaklarına sahip olmasın. Kendi enerji kaynaklarını petrol, doğalgaz, kömür çıkarmasın şeklinde. Bunun yanında tabii ki doğalgaz ve elektriğin ucuz olmaması arzu ediliyor. Bu rekabet olmaması için. İkinci noktada nükleer enerjiden uzak durması arzu ediliyor ki sağlık, tarım, elektrik alanlarında nükleer teknoloji kullanılmaktadır. Özellikle de elektrik alanında nükleer enerji ucuz elektriği sağlamaktadır. Bundan dolayı da Türkiye'nin nükleer enerjiden uzak olması arzu ediliyor. Diğer noktada füze teknolojisine girilmemesi ve bilişim sektörü, özellikle yapay zeka, çip üretimi gibi noktalardan uzak durması arzu ediliyor. Fakat Türkiye bütün alanlarda dev adımlarla ileriye doğru gittiğini görmekteyiz. Karadeniz'deki bu güzel müjdede bunu tetikleyen noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, tabii Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin yanında Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşanan gelişmeler de var. Avrupa evet. Birliği ve Türkiye'nin gündemi Doğu Akdeniz. Türkiye yeni bir Navtex, yani denizcilere duyuru ilan etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Fransa 3 günlük bir askeri tatbikat açıkladı. Yunanistan'ın yeni girişimleri var. Bugün izleyicilerimize, dinleyicilerimize duyurduk, okuduk. İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlanıyor. Yani o bölgede süre giden bir gerginlik var. Nasıl değerlendireceksiniz yaşadığımız gelişmeleri?
Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Navtex kelimesi çok kullanılmaya başlandı Türkçe'de. Bu Doğu Akdeniz ve daha doğrusu Akdeniz'deki Yunanistan kaynaklı gelişmelerden dolayı Navtex uluslararası bir yazılı haberleşme sistemidir. İngilizce Navigational Telex kelimelerinin kısaltılmasından oluşuyor ve seyir halindeki gemilerin bilgilendirilmesini, tehlike ve risklere karşı uyarılmasını ifade etmektedir. Ülkelerin deniz kuvvetleri de Navtex üzerinden eğitim ve tatbikatların da bilgisini daha önceden duyurmaktadır. Özellikle de Türkiye'de, İstanbul'da, Samsun'da, İzmir'de ve Antalya'da Navtex bürosu bulunduğunu görmekteyiz. 4 yerde Navtex bürosu bulunmaktadır. Türkiye son olarak 2 yerde Navtex ilan etmiş durumdadır. 1-2 Eylül'de saat 8 ile 15 arasında Mersin açıkları ve İskenderun Körfezi'nde Navtex ilan ettiğini görmekteyiz. Yunanistan'ın yaklaşık 3000 civarı adası bulunmaktadır. Bunlar Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve İyon Denizi'nde, yani İtalya ile Yunanistan. Burada yukarıda hemen Arnavutluk'ta bulunmaktadır. Şimdi böyle bir 12 mil, İyon Denizi'nde 12 milin ilan edilmesi Yunanistan'ın artık İtalya ve Arnavutluk'ta özellikle karşısına aldığını göstermektedir. Yani Yunanistan aslında geniş bir alanda tek oyuncu olma isteğini göstermektedir. Tabii burada önemli bir gelişme de Yunanistan parlamentosu Mısır'la Mısır ile Doğu Akdeniz üzerinde imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını onaylamış durumdadır. Bu çok önemli bir gelişmedir. Fakat henüz Mısır parlamentosu bu anlaşmayı 2 aydan önce onaylaması da beklenilmiyor Mısır parlamentosunun. Burada bu anlaşmada önemli bir noktada Mısır'ın Meis Adası'nın şimdilik kapsam dışı bırakılmasını arzu etmesi ve bu şartla bu anlaşmayı imzalaması. Yani Mısır neresi diyeceğiz, Meis Adası neresi diyeceğiz. Hemen karşısındaki Meis Adası'nı bile Yunanistan Mısır paketi içerisine dahil etme peşine düştüğünü görmekteyiz. Tabii bu münhasır ekonomik bölge anlaşması ne demektir Mısır'la imzalanan? Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya'nın deniz alanlarının Yunanistan ve Mısır arasında paylaşıldığını görmekteyiz. Evet. Tabii Türkiye derhal bu anlaşmayı yok hükmünde ilan etti ki zaten yok hükmünde ilan edilmese bu anlaşmayla birlikte bizim Kaş'tan, Bodrum'dan veya Antalya'dan denize girmemiz bile imkansız hale gelmektedir. Evet. Böylesine bir komedi Türkiye'nin değil herhangi bir devletin bile kabul etmesi mümkün değildir.
Evet, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de yaşanan gelişmeler bu yönde. Tabii bir de koronavirüs salgını ile ilgili yaşanan gelişmeler var. İşte Avrupa Birliği'nde bir ikinci dalga endişesi var. Türkiye'de de vakaların arttığı haberleri var. Rusya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşı açıklamaları var. Bu aşı ile ilgili denemeleri başlayacağı yönünde bugün gazetelerde haberler var. Koronavirüs salgınında geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Rusya'da aşı açıklaması oldu. Hatta aşının denemeleri de liderlerde, liderlerin yakınlarında olduğu medyada açıklanmaya başlandı. Ki Rusya'da ciddi bir aşı bulunduğuna dair bir inanç da olduğunu görüyorum. Amerika'da da böyle bir açıklamalar oluyor. Bu aslında bize artık aşı tarihinin oldukça yakınlaştığını da göstermektedir. 1918'de İspanyol gribine baktığımız zaman bu İspanyol gribi de yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte koronavirüs salgınının 2 yıldan da az sürede kontrol altına, aşılarla, ilaçlarla kontrol altına alınması beklenilmektedir. Ki Dünya Sağlık Örgütü vaka sayısını 22,5 milyon, ölüm sayısında 800 bin civarı ilan etti. Fakat burada önemli olan gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da okulların, üniversitelerin ve bürokrasinin nasıl işler hale getirileceği, açılıp açılmayacağı, eğitimin nasıl yürüyeceği ve eğitimin kalitesinin ne olacağı bunlar önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef şu anda tedbirli gitmek zorundayız.
Evet.
Onun için zaten Cumhurbaşkanlığı da açıkladı. Bürokrasideki yeni kuralları açıkladı.
Evet.
Tabii yaz döneminde hem turizm hem düğünler hem bir araya gelmeler bunlar da doğal karşılamak aslında gerekiyor. İnsanların da ihtiyacı vardı. Ama bunlar koronavirüs olaylarının daha fazla artmasına da neden olmuş durumda. Şu anda en yakın aşı tarihinde Ekim veya Kasım aylarında açıklanabileceği üzerinde de durulmuş durumdadır.
Evet, çok çok az bir süremiz kaldı. Bir cümleyle, Yeni Zelanda'da terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası aldığını okuduk dinleyicilerimize gazetelerden. Nasıl değerlendireceksiniz alınan evet, sonucu?
Tarrant teröristtir. Suçunu kabul etti fakat pişmanlık ve utanmanın olmadığını da görmekteyiz. Böyle bir duygu içerisinde değil. Yeni Zelanda'da Eylül ayında seçimler var, genel seçimler var. Koronavirüsü erken zafer olarak ilan etmişti fakat 13 yeni vaka tespit edildiğini görüyoruz. Bu Tarrant olayının Eylül ayındaki seçimleri nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Buradaki radikal unsurlar bundan etkilenip böyle bir kayma mı olacak yoksa merkezde bir toparlanma mı olacak? Bu asıl merak edilen nokta, bu Eylül ayındaki genel seçimler olarak karşımıza çıkıyor. Ve Yeni Zelanda'da terörizm suçlaması ile hüküm giyen ilk kişi de Tarrant olduğunu söylememiz gerekiyor.
Evet, bu önemli noktanın altını çizerek bitirelim sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz, sağ olunuz. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kan Bolat konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.